Ayrım 28, Göze Göz Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 326. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Leo ile Dan, Flora Gatan'da Raquel Grites'ı beklerlerken kar yağıyordu. Dan defalarca özür dilemişti. Aldırma dedi Leo, sen gittikten sonra bir ziyaretçi geldi.
Kim?
Malin, şampanya içtik ama tadımız yoktu. Ben boktan bir vaziyetteydim. Sonra bir şey yazdım, görmek ister misin?
Dan başını salladı, Leo piyanonun başından kalktı, odadan çıktı. Bir dakika sonra içinde kağıt olan plastik bir dosyayla geri geldi. Ciddi suçluluk duygusuna kapılmış bir havası vardı. Çok abartılı bir yavaşlıkla kum rengi kağıdı uzattı. Biraz kırışmış, üst tarafına sıcak damga vurulmuştu.
Sanırım bu duruma şahitlik eder dedi. Düzgün süslü bir el yazısıyla yazılmıştı. Leo'nun bütün maddi varlığının yarısını Dan'e verdiği yazılıydı.
Tanrım dedi Dan.
Noel'den sonra avukatımla görüşüp talimat vereceğim dedi Leo. İçinde bulunduğumuz durumu hesaba katarak bu işi kıvrak bir şekilde yapmalıyız. Bunu bir bağış olarak görmüyorum. Çok önceden sahip olman gereken bir şeyi alacaksın.
Dan susuyordu. Belki kardeşinin boynuna atılmalı, duygulanmalı ve bu çok fazla, aklını mı kaçırdın? Bu kadar cömertlik olmaz demeliydi. Ama kağıtta yazılanlar çıkartamadığı bir nedenle kafasını karıştırıyor, kendisini kötü hissetmesine neden oluyordu. Alıngan ve hesapçı biriymiş duygusu veriyordu. Bu bağışta saldırgan bir şey vardı. Belki psikologlar pasif saldırganlık derlerdi. Paralar biraz ezici bir üstünlükle veriliyordu. Jest ne kadar büyükse Dan o kadar küçülüyordu.
Dan teşekkür etmek için bir iki şey söyledikten sonra öfkeyle ekledi.
Bunu kabul edemem.
Leo çok şaşırmıştı.
Ama niçin?
Bu iş böyle olmaz. Böyle kolay tamir edilemez.
Ben bir şey tamir etmeye çalışmıyorum. Yalnızca doğru bildiğim bir şeyi yapıyorum. Bu lanet paralar umurumda bile değil.
Umurunda değil, öyle mi? Dan çıldırdı. Bir yandan da durumun saçmalığının farkındaydı. Biri ona hayatını kökten değiştirebileceği 10 milyonlarca kron teklif ediyor ve o buna alınıp öfkeleniyordu. Belki dünkü kavgadan dolayıydı. Çok içmiş, neredeyse hiç uyumamıştı. Daha bir sürü nedeni olabilirdi. Aşağılık duygusu ya da başka şeyler.
''Hiçbir şey anlamıyorsun.'' diye bağırdı. ''Hayatı boyunca kıt kanaat geçirmiş birine böyle denilmez. Çok geç Leo, çok geç.''
''Hayır, hayır, yeniden başlayabiliriz.''
''Çok geç.'' diye tekrarladı Dan.
''Sus.'' diye bağırdı Leo. ''Haksızlık ediyorsun.''
''Kendimi satın alınmış gibi hissediyorum, anlıyor musun? Satın alınmış.''
Dan çok abartıyordu, bunun farkındaydı. Bu yüzden Leo'nun aynı şiddetle karşılık vermeyip üzgün bir ifadeyle konuşması içini acıtıyordu.
Biliyorum dedi Leo hüzünlü bir sesle.
Ne biliyorsun?
Çok şeyin mahvolduğunu. Bunu yapanlardan nefret ediyorum.
Ama yine de birbirimizi bulduk. Bu büyük bir şey değil mi?
Sesinde korkunç bir çaresizlik vardı. Dan mırıldanarak karşılık verdi.
Buna müteşekkirim tabii ama daha fazla devam edemedi. Ama sözcüğünden hoşlanmamıştı. Başka bir şey söyleyecekti. Belki bağışla, ben aptalın tekiyim diyecekti. Daha sonra böyle hatırlayacaktı. Bağışın kıyısında durduğunu, vakitleri olsa birbirlerini kesinlikle yeniden bulacaklardı. Ama olmadı. Merdiven sahanlığından gelen sesleri duydular. Ayak sesleri, sonra sessizlik. Saat 12'ye geliyordu. Raquel'in gelmesine bir saatten fazla vardı. Leo daha masayı hazırlamamıştı.
Saklan diye fısıldadı Leo.
Bağış kağıdını ortadan kaldırdı. Dan yandaki yatak odasına geçip kapıyı kapattı. Leo Mannheimer her zaman endişe kaynağı olmuştu. Bunun tek nedeni Carl Sager'e yapmak zorunda kaldıkları şey değildi. Leo son zamanlarda dengesiz davranmaya başlamıştı. Herhalde Madeline Bart'tan dolayı diye düşünüyordu Raquel. Onu kaybetmek Leo'yu kuşkucu birine çevirmişti. Raquel Grites işte bu nedenle işkillenmiş, Leo dışarıda yiyecekleri Noel yemeğini iptal edip eve davet ettiğinde neler döndüğünü merak etmeye başlamıştı. Leo'nun içini dışını bilirdi. Örneğin Leo'nun çoğu bekar erkek gibi yemek yapmaktan hoşlanmadığını, eve misafir çağırmadığını bilirdi. Özellikle kendini yanında rahat hissetmediği birini. İşte bu nedenle erken gelmeye karar vermişti. Mutfakta yardım etme bahanesiyle yolunda gitmeyen bir şey mi var, bir şey açığa mı çıktı anlamaya çalışacaktı. Dışarıda kar yağıyordu. Daireden gelen öfkeli sesleri duyduğunda tavanı mavi gökyüzüne boyalı merdiven sahanlığına çıkmıştı. Sanki bir ağızdan çıkarmış gibi tuhaf birbirinin aynısı seslerdi, ürperdi. Bir şeylerin ters gittiğinden emin oldu. Bir an ne yapacağına karar veremedi. Leo herkesten iyi duyardı. Seslerin birden kesilmesine şaşırmadı. Benjamin'e mesaj yazdı. ''Flora Gatan'da Leo'dayım. Yardımına ihtiyacım var.'' ekledi. ''Doktor Çantamal, tam teşekküllü.'' Gerindi, toparlandı, kapıyı çaldı. Yüzüne en sıcak Noel gülümsemesini takınmaya hazırlandı. Ama buna gerek kalmadı. Leo ışıltılı bir yüzle açtı kapıyı. Her zaman olduğu gibi. Aldığı terbiyeye uygun olarak Raquel'i yanaklarından öptü. Paltosunu çıkartmasına yardım etti. Bir saat erken geldiğini yüzüne vurmamak için fazlasıyla ince davranıyordu. ''Her zamanki gibi şıksın Raquel. Ne güzel bir Noel olacak.'' dedi. ''Harika'' dedi Raquel. Rolünü iyi oynuyor diye düşündü. Yüzündeki gerginliği fark ettikten sonra onu dikkatle inceledi. Belki başka bir durumda olsa Raquel'i kandırabilirdi. Ama Raquel şimdi tetikteydi. Leo da çok fazla açık veriyordu. Herhalde bunu kendisi de anlıyordu. Biraz önce daireden sesler yükselirken şimdi yalnızdı. Üstelik kanepede bir gitar vardı. Gitar. ''Viveka nasıl?'' ''Fazla zamanı kalmadı sanırım.'' ''Zavallı.'' ''Çok acı.'' dedi Leo. ''Külahımı anlat.'' diye düşündü Raquel. ''Bu cadı nihayet ölüyor diye seviniyor olmalısın.'' ''Anne baban öldüğünde yapayalnız kalacaksın.'' dedi Raquel. Leo'nun koluna dokundu. Onu teselli etmek, üzüldüğünü göstermek istermiş gibi davranarak şüphesini gizlemeye çalışmıştı. Ama işte bu ciddi bir hataydı. Leo ürperdi, dokunmasından rahatsız olmuştu. Gözlerinde öfke kıvılcımları çaktı. Raquel korktu, bir kez daha gitara baktı. Bir süre idare etmeye karar verdi. Benjamin çantayı hazırlayıp gelene kadar onu oyalamalıydı. Oradan buradan konuşarak 10 dakika daha geçirdi ama daha fazla dayanamadı. ''Evde kim var?'' dedi. ''Sence kim?'' Raquel bilmediğini söyledi. Nereden bilecekti? Ama yalan söylüyordu. Leo'nun omuzlarının gerilmesinden, kendisine daha önce hiç bakmadığı tarzda bakmasından anlamıştı. Daniel Brolin saklandığı yerden çıkmadan önce sert, acımasız bir darbe indirmesi gerektiğini anladı. 19. Bölüm 22 Haziran Raquel Grice, Karl Bergsvägen'deki evinde yoktu. Lisbeth uygun zamanı beklemeye karar verdi. Şimdi evine dönecekti. Metroya bindi, Slussen'de indi. Götgatan'a çıkıp yürümeye başladı. Annika Cannini aramış, Benito'nun hastaneden kaçırıldığını söylemişti. Bu yüzden tetikteydi. Aslında hep tetikteydi. Hapishane hayatı bu konudaki dikkatini daha da arttırmıştı. Ama her şeye rağmen tehlikeyi hafife alıyor olabilirdi. Tahmin ettiğinden daha çok kişi ona karşı birleşmişti. Eski karanlık çevreler bütün güçlerini toplamış, istihbarat alışverişine başlamıştı. Çok sıcak bir Haziran günüydü, hayat biraz durmuş gibiydi. İnsanlar ayaklarını sürüyerek yürüyor, vitrinlere bakıyor, restoran ve kafelerin bahçelerinde oturuyorlardı. Lisbeth'in cep telefonu vızıldadı. Blomkvist'ten şifreli bir mesaj gelmişti. ''Leo aslında Daniel. Adım gibi eminim.'' Lisbeth sordu. ''Konuşuyor mu?'' Cevap geldi. ''Henüz bilemiyorum. Sonra ararım.'' Norman Storg'a gidip Blomkvist'in yardıma ihtiyacı var mı diye bakmayı geçirdi aklından. Sonra vazgeçti. Önce şu Raquel Grice meselesini halletmeliydi. Belki başka bir adresten izini bulabilirdi. Fiskar Gatan'a doğru yürümeye başladı. Dikkati elden bırakmıyordu. Bu şartlarda eve gitmenin akıllıca olup olmadığını düşündü. Bu evde yaşadığını gösteren hiçbir resmi kayıt yoktu. Sahte kimliği olan Irene Nesser adına kayıtlıydı ev. Bir sürü sis perdesinin arkasına gizlenmişti ama ağ daralıyordu. Bu bölgede görülmüştü. Bugünlerde yarı ünlü birine dönmüştü. Bundan nefret ediyordu. İki kişi... Lanet Kalle Blomkvist ve NSA ajanı Ed Dunnett buraya kadar izini sürebilmişti. İki kişinin bildiği sır olmaktan çıkardı. Aslında burayı satmalıydı. Üstelik bu daire ona çok büyüktü. Uzakta bir yerlere taşınmalıydı. Hem de bunu hemen şimdi yapmalıydı. Ama geç kalmıştı. Sokağın ilerisinde gri bir ticari araç görür görmez anladı bunu. Arabada öyle büyük bir tuhaflık yoktu. Yolun kenarına doğru düzgün park etmiş eski bir arabaydı işte. Yine de kuşkuya kapıldı Lisbeth. Üstelik araba ona doğru hareketlenmişti. Lisbeth geriye döndü ama fazla gidemedi. Bir kapı aralığından sakallı bir adam fırlayıp başına ıslak bir bez geçirdi. Lisbeth'in midesi bulandı. Tam bir aptal gibi davranmıştı, bayılacak gibi oldu. Etrafındaki binalar yol dönmeye başladı, karşı koyacak gücü yoktu. Yalnız telefonunu çıkarıp harpiya, kod sözcüğünü fısıldayabildi. Olduğu yerde sallandı, aracın arka kapısından içeri itildi. Etrafı sisli görüyordu. Ama o çok tanıdık, bayıltıcı parfüm kokusundan arabada kimin olduğunu anladı. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Dan oturma odasından gelen sesleri duydu. İşlerin planladıkları gibi gitmediğini anladı. Raquel Wright durumu hemen anlamışa benziyordu. Sürpriz yapıp şaşırtma umudu suya düşmüştü. Hemen ortaya çıkıp hesap sormaktan başka yol kalmamıştı. Dan Wright'ın üzerinde bırakacağı etkiyi küçümsemişti. Raquel Wright yalnızca varlığıyla bile Dan'i gençlik yıllarına savurdu. Dan yıllar önce çiftlik evinin üst katında gitar çalarken Raquel'in dikildiği yerden nasıl soğuk bir ifadeyle onu izlediğini hatırladı. Daha o zamandan onu Leo ile kıyasladığını anladı. Aralarındaki benzerliği analiz ettiğini, işte bu çıldırmasına yetti. ''Beni tanıdın mı?'' dedi. Öfke doluydu. İleri doğru bir adım attı ama faydası olmadı. Kendisini hala zayıf hissediyordu. Grites hiç kımıldamadı. Şaşırtıcı ölçüde sakindi. ''Tanıdım dedi. Nasılsın?'' ''Neler olduğunu ayrıntılarıyla bilmek istiyoruz.'' diye bağırdı Dan. Raquel ilk defa o zaman biraz geriler gibi oldu. Yine de sakin bir ifadeyle yakasını düzeltti, kol saatine baktı. Endişeli olduğu ortadaydı, dudakları seyiriyordu. Ama yine de kibirli, buz gibi bir havası vardı. Okul müdiresi havası. Dan sanki kadın birazdan kulağını çekip azarlayacakmış duygusuna kapıldı. ''Sakin ol.'' dedi Raquel. ''Asla.'' dedi Dan. ''Her şeyi anlatacaksın.'' ''Tamam, anlatacağım bütün gerçeği ama önce medyayla iletişime geçtiniz mi onu söyleyin.'' Dan cevap vermedi. ''Öfkelenmenizi anlıyorum ama resmin bütününü görmeden olayı basına sızdırdıysanız işin sonu kötüye varır. Olay sizin sandığınız gibi değil.'' ''Kimseye bir şey demedik yani henüz.'' dedi Dan ve der demez de bir yanlış yaptığını anladı. Özellikle Raquel'in yüzündeki rahatlamayı gördüğünde. Dan Leo'ya baktı. Leo bacaklarını iki yana açmış, sessizce dikiliyordu. Dan'e nasıl davranması gerektiğine dair bir ipucu vermedi. Raquel'in inisiyatifi ele almasından hoşlanmamıştı. ''Ben yaşlı bir kadınım artık.'' dedi Raquel. ''Midem ağrıyor. Bu kadar açık konuştuğum için özür dilerim. Kanepeye oturabilir miyim? İstediğinizi anlatacağım.'' ''Buyur otur.'' dedi Leo. ''Otur ve anlatmaya başla. Bütün sorularımıza cevap istiyoruz.'' Raquel Wright, Benjamin'in geleceğini umarak dişe dokunur bir şey söylememek ya da gereksiz yalanlara başvurmamak için lafı dolandırmaya başladı. Leo ile Daniel birbirlerine yakın koltuklara oturmuş, gözlerini Raquel'e dikmişlerdi. Gergin havaya ve ciddi bir sorunla karşı karşıya olmasına rağmen Raquel Wright çok şaşırmıştı. Kardeşler neredeyse aynıydılar. Tek yumurta ikizlerinden bu yaşta beklenen benzerlikten çok ileride bir şeydi. Saçlarını aynı tarz kestirip aynı tarz giyinmeleri benzerliği daha da güçlendirmişti. ''Vaziyet şuydu.'' dedi Raquel. ''Biz son derece zor bir durumla karşı karşıyaydık. Farklı farklı çocuk yurtlarından ve hastanelerden anne babaların bakamadığı tek yumurta ikizleriyle ilgili raporlar alıyorduk.'' ''Bu biz dediklerin kim?'' diye araya girdi Daniel. Daniel'in sesindeki öfke ve nefrete karşın araya girdi. Her seferde zaman kazandığı için seviniyordu Raquel. Sanki aklına birden gelmiş gibi paltosunun cebinde durumu daha iyi anlamalarını sağlayacak bir şey olduğunu söyledi. Müsaade edecekler miydi? En küçük bir inandırıcılığı var mı diye merak ediyordu. Müsaade ettiler. Raquel'in içini bir iğrenme duygusu kapladı. Daniel ile Leo çok zayıf, çok zavallılardı. Değiller miydi? Hole girdiğinde yapacağı şeyi gizlemek için öksürmeye başladı. Hızlı bir hareketle kapının kilidini açtı, sonra iş olsun diye paltosunun ceplerini karıştırmaya başladı ve hiddetle söylendi. Umutsuz vakayım ben. Kanepeye geri döndü, başını salladı, belirsiz sözcüklerle uzun süre konuştu. Bu Leo'yu kışkırttı. En çok da Raquel bir ara Carl Sager'in adını anınca. Leo'nun yüzü kızardı, gözlerine vahşi bir ışık yerleşti. ''Canavar, iğrenç yaratık!'' diye diye bağırdı Raquel'e. Carl'a ne yaptıklarını derhal anlatmasını istedi. Raquel işte o zaman gerçekten korktu. Kardeşlerin gençken kapıldıkları öfke nöbetlerini hatırladı. Ama Leo'nun bu öfke nöbeti sonuçta Raquel'in işine yaradı. Kapının önüne gelen Benjamin, bağırılıp çağrıldığını duyunca karardı davranıp kapıyı vurmadan içeri daldı. Leo'nun kollarını tutup arkasına kıvırdı. Raquel hemen eğildi. Benjamin'in önüne bıraktığı çantayı karıştırmaya başladı. İkizler imdat çığlıkları attılar. Daniel Benjamin'in üzerine atıldı. Raquel her zamankinden daha hızlı ve etkili davranması gerektiğini anladı. Çantasındaki ilaçları hızla gözden geçirdi. Stesolit, opioid, morfin ve daha bir sürü ilaç vardı. Bedeninden buz gibi bir şey geçti. Pancuronium bromide, Güney Amerikalı yerlilerin oklarını zehirlemek için kullandıkları bitki özünden esinlenerek elde edilmiş sentetik kürar. Bu çok zalim bir şey olabilirdi. Her türlü sınırı aşan bir şey. Ama fizostigmin de vardı. Panzehir, zehrin etkilerini bütünüyle ya da kısmen yok ederdi. Aklına bir fikir gelmişti. İddialı, çılgın bir fikir. Daniel'in ağız dalaşı ederken söylediklerinden ve yakınmalarından ilham almıştı. Derin bir öfkeyle adaletsizlik ve zalimlik demesinden. Ellerine plastik eldivenleri geçirdi, başını kaldırdı. Benjamin her zaman olduğu gibi sağlamdı. Hayvan, canavar diye bağıran Leo'yu Daniel'in kurtarma çabalarına karşın sıkıca tutuyordu. Grice bir enjektör hazırlamaya başladı. Uygun dozu ayarlamaya çalıştığından biraz zaman aldı, sonra ayağa kalktı. Damardan yapmaya kalkarsa çok vakit kaybedeceğini anladı. Adalesine enjekte edecekti, belki böylesi daha iyiydi. En azından kendini buna ikna etti, enjektörün iğnesini Leo'nun kıyafetinin üzerinden omuzuna sapladı. Leo dehşet dolu gözlerle bakarken Daniel ''Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun?'' diye feryat ediyordu. Raquel yüzünü buruşturdu. Bu kadar gürültü patırtı komşuların dikkatini çekebilirdi. Yukarı geldiklerinde Leo'nun solunum kasları çoktan fonksiyonunu kaybetmiş, boğulup ölmüş olabilirdi. Durum acildi, Raquel tehlikedeydi. Bir kez daha sınırları aşmıştı. Her zaman olduğundan çok daha zeki davranmalıydı. Sesine otoriter bir doktor havası yükledi. ''Telaşlanmayın'' dedi. ''Yalnızca sakinleştirici yaptım. Başka bir şey değil. Nefes al Leo. Güzel. Birazdan kendini daha iyi hissedersin. Şimdi yetişkin insanlar gibi konuşalım, tamam mı? Şu canavar, hayvan laflarını bir tarafa bırakalım. Bu John, benim yardımcım. Tıp eğitimi var. Anlaşabiliriz. Bundan hiç kuşkum yok. Bu acıklı öyküyle ilgili her şeyi anlatmanın zamanı gerçekten geldi. En sonunda buluşmanıza sevindim.'' ''Yalan söylüyorsun'' dedi Daniel. Kontrol edilebilir bir durum değildi. Çok fazla bağırılmış, kavga gürültü olmuştu. Raquel her an bir komşunun içeri dalmasından korkuyordu. Bir sürü laf kalabalığıyla ortalığı sakinleştirmeye çalışarak kaçınılmaz şey için geriye doğru saymaya başladı. Zehir kana karışacak, nikotinerjik asetilkolin reseptörlerini etkileyecek, kasları bloke edecekti. Raquel'in şansına ne bir komşu geldi ne de anlaşıldığı kadarıyla polis aranmıştı. Leo Mannheimer Raquel'in beklediği gibi sarsıldı, kramp geçirir gibi hareketlerle kırmızı İran halısının üzerine devrildi. Bu Raquel için bile çok dramatik bir adımdı ama birkaç saniye gücünün baş döndürücü mutluluğunu yaşadı. Canı isterse Leo'nun hayatını kurtarabileceğini biliyordu. Canı isterse de ölüme terk edeceğini, koşullar gösterecekti. İyi düşünmeliydi, zekice davranmalı, inandırıcı olmalı. Daniel'in öfkesinden ve aşağılık kompleksinden faydalanmalıydı. Daniel'i hayatının rolünü oynamaya ikna etmeliydi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 336.